Ayrım 30. İşte Turancı. Adı Reha Oğuz. Soyadı Türkkan. Ana adı Sahibe. Baba adı Halis Ziya. Uyruğu U.S.A. Evet, bugün sizlere bir ırkçı Turancı'yı tanıtacağız. Reha Oğuz Türkkan 1920 yılında doğmuştur. Babası Tapu Kadastro Genel Müdürlerinden Halis Ziya Türkkan'dır. Reha Oğuz 1938 yılında Gürem adlı bir dernek ve Ergenekon adlı bir dergi kurarak ırkçı ve Turancı düşüncelerini yaymaya başladı. Ergenekon dergisi kapatılınca Bozkurt adlı bir dergi daha çıkarttı. Bu arada ırkçı ve Turancı akımların liderliğini yapmakta olan Nihal Atsız'la uyuşmazlığa düştü. Atsız'la Reha Oğuz'un tartışma konularından biri çok ilginçti. Reha Oğuz, Gürcülerin de Türk ırkından geldiğini kanıtlamaya çalışıyor, Atsız ise bu görüşlere karşı çıkıyordu. Aynı günlerde Reha Oğuz'un Gürcü kökenli olduğu da yayılmaya başlandı. Tartışma iyice kızıştı. Liderlik postu kıymetliydi. Reha Oğuz'un Bozkurt dergisi de kapanınca bu kez Türkkan Kitapseverler Kurumu'nu kurdu. Bu kurum bir süre sonra halk evlerine bağlanınca Reha Oğuz yeniden Gürem adlı örgütü oluşturdu. Bu örgütün programı Reha Oğuz tarafından kaleme alınan Türkçülüğe Doğru başlıklı kitapta açıklandı. Reha Oğuz'un düşüncelerine biraz göz atalım. Yeni Türkçülük ırkçı milliyetçidir, yani millet içinde kan arar. Kan temizliği korunmalıdır. Irkımızdan olmayanlar sınır dışına atılmalıdır. Reha Oğuz ve arkadaşları 18 Mayıs 1944'te gizli örgüt kurarak hükümeti devirme iddiasıyla tutuklandı. Reha Oğuz'la birlikte tutuklananların birkaçını tanıtalım. Nihal Atsız, Profesör Zeki Velidi Togan, Orhan Şaik Gökyay, Hikmet Tanyu, Doktor Hüsteğmen Fethi Tevetoğlu, Üsteğmen Alpaslan Türkeş, Sait Bilgiç. Yani şu aşina yüzler, Türkeşler, Tevetoğullar, Bilgiçler. Reha Oğuz bu dava dolayısıyla bir yıl hapis yattı. Alpaslan Türkeş 9 ay 10 gün, Fethi Tevetoğlu 11 ay 20 gün, Nihal Atsız da 4 yıl 3 aya mahkum oldular. Sanıklar karar için Yargıtay'a başvurdular. Yargıtay kararı bozdu. Sonunda bütün sanıklar beraat ettiler. Reha Oğuz Türkkan bu davadan böyle kurtulmuştur. Fakat ruhunda savaş tutkuları yer almıştır bir kez. İlle de savaş istemektedir Reha Oğuz. Bize savaşçı ahlak lazım diyerek savaş türküleri söylemektedir bu ırkçı, bu Turancı. Bu hava içinde eyleme geçen Reha Oğuz, Büyük Türk Birliği adıyla kurduğu örgütün armasına yasamızda harpten kaçan alçaktır diye bir de yazı kazıtmıştır o günlerde. Fakat yargılanma, tutuklanma, mahkumiyet pek zor gelmiştir Reha Oğuz'a. Ne yapsın? Ver elini Amerika. Bu ırkçı ve Turancı soluğu Amerika'da almıştır. Hani ırkçı milliyetçilik, hani kan temizliği, hani savaş ahlakı. Unutulmuştur bütün bunlar. Ticaretle uğraşmaya başlamıştır Reha Oğuz. Bu arada askerlik görevini yapmadan Amerika'ya giden Reha Oğuz'a gel askerliğini yap demişlerse de Amerika'daki yaşam hiç de bırakılacak gibi değildir. Gelmez Reha Oğuz. Gelmediği için de Türk vatandaşlığından çıkarılır. Şimdi Amerikan vatandaşıdır Reha Oğuz Türkkan ve son 25 yılını Amerika'da geçirmiştir. Evet, Türkkan soyadlı Amerikan vatandaşı. Evet, Amerikan pasaportlu Türk milliyetçisi. Yapmadığı ticari iş kalmamış Amerika'da. Bir arada tıpkı kendisi gibi Amerikan vatandaşlığına geçen kardeşi Atilla Türkkan ile birlikte Andrea Konstantinidis adındaki bir Türkiye'li Rum'la işbirliği yapar. Karbiya adındaki bir yolcu gemisini işleten Türkkan Konstantinidis ortaklığına danışman olur Reha Oğuz. Evet, Türkiye'de ırkçı, Amerika'da Rumlarla ticari işbirliği, ırkçı milliyetçiliğin gerekleridir bunlar. Reha Oğuz Türkkan şimdi yeniden Türkiye'dedir. Büyükada'daki yalısında Tercüman, Orta Dağı gibi gazetelere milliyetçilik üzerine yazılar yazmakta, Türkçülük üzerine öğütler vermektedir. İşte sizler de tanıdınız. İşte milliyetçilik, ırkçılık, Turancılık. Titreyip de kendilerine dönenler bunlar. Ey Türkkan, titre ve Türk vatandaşlığına dön. Yeni Ortam, 11 Ekim 1974. Milliyetçiye bakın. Şu satırları birlikte okuyalım. Türk hükümetinin ataşa el koymasına maalesef imkan yoktur. Bunu şirketler kadar bakan da bilir. Çünkü vaktiyle çıkarılmış bir istimlak kanununa göre ataş arazisinin istimlakine, kamulaştırılmasına Türk hükümeti değil, milletler arası bir mahkeme karar verebilir. Ataş rafinerisi tıpkı bir yabancı sefaretin hukuku statüsüne tabidir. İngiliz sefaretini işgal edebilirseniz Ataş'ı da işgal edebilirsiniz. Kim yazıyor bunları? Mobil şirketinin genel müdürü mü? Shell şirketinin basın sözcüsü mü? Bir Amerikalı iş adamı mı? Hayır. Bu satırların yazarı günlerdir televizyon ekranlarında petrol meselesinin iç yüzü diye reklam yapılan bir gazetenin başyazarıdır. Gazetenin adı Orta Doğu. Kurucusu eski AP milletvekillerinden Ömer Öztürkmen. Başyazarı E. Güngör. Yukarıdaki satırlar da E. Güngör'ün imzasından çıkmış. Aynı yazar günlerdir bu konuyu işliyor. Bunlar milliyetçiymiş. Gazetenin köşesine bir de devleti ebed müddet yazmışlar ve sonra da yabancı şirketlerin sözcülüğüne çıkmışlar. Yukarıdaki satırları bir kez daha okuyun ve milliyetçiliğin ne olduğunu iyice düşünün. Milliyetçiymiş bunlar. Neyin milliyetçisi ama? Bakınız ne diyorlar. Türk hükümeti Ataş rafinerisinde petrol üretimini durduran yabancı petrol şirketlerine engel olamazmış. Çünkü hükümet Ataş'a el koyarsa bu bir işgal olurmuş. Yanlış okumadınız. Türk hükümetinin kendi ülkesindeki bir petrol rafinerisinde üretimi durduran yabancı şirketlere karşı koyması işgal olarak niteleniyor. Bu milliyetçilere göre istimlak kanunu gereğince hükümetin Ataş'ı kamulaştırması olanaksızmış. Çünkü bu arazi Ataş'ın kendi özel mülkiyetiymiş. Bu nedenle bu bölgenin kamulaştırılmasına ancak milletler arası bir mahkeme karar verirmiş. Dikkat edin, bir Türk vatandaşı yazabiliyor bunları. Hem de milliyetçilik, Müslümanlık ve Türklük adına. Gelelim ileri sürülen gerekçelere. Anayasamızın 130. maddesine göre, tabii servetler ve kaynaklar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu milliyetçilerin görüşleri önce bu anayasal hükümle çelişmektedir. Bu bir, petrol yasasının 1. maddesinde petrol kaynaklarının mülkiyetine devletin sahip olduğu yazılıdır. Bu iki, istimlak yasasında Türk hükümetinin Türk toprakları üzerinde herhangi bir gayrimenkulü kamulaştırmasına engel bir hüküm bulunmamaktadır. Bu 3. Yine petrol yasasının 132. ve 92. maddelerini okursanız, petrol hakkı elinden alınan yabancı şirketin bulunduğu araziyi teslim aldığı gibi bırakmak zorunda olduğunu da okursunuz. Bu da 4. Başlıca hukuksal nedenleri sıralamayalım şimdilik. Konu bu kadar açıkken, bu yabancı şirket avukatları, Ataş'ın toprak mülkiyeti diyerek, yabancı şirketlere Türk topraklarından araziyi ayırmak istiyorlar açıkça. Sonra da kabadayılık yapıyorlar bir de. İngiliz sefaretini işgal edebilirseniz Ataş'ı da işgal edebilirsiniz. Sonra da ulusal çıkarları korumak isteyen bir hükümete hiç çekinmeden işgalci diyebiliyorlar yabancı şirket sözcüleri. Bunlar bizim için şaşırtıcı değil. Petrol konusunda bütün dünyada oynanan oyun Türkiye'de oynanıyor. Petrol şirketlerinden Latin Amerika'da ve Orta Doğu'da oynadıkları oyunlar bizde de oynanacak. Biliyoruz bunları. Kalemlerini yabancı petrol şirketlerinin tankerlerinde yüzdürenlerin milliyetçiliği de budur işte. Yeni ortam 28 Haziran 1974. Bu da milliyetçi. Bugün sizlere Orta Doğu adlı bir günlük gazetede Amerikalılara açık mektup başlığı altında bir yazı yayınlayan milliyetçi ve mukaddesatçı yazarın yazısını aktaracağım. Önce gazeteyi tanıtalım. Bu gazete, Ömer Öztürkmen adlı bir AP eski milletvekili tarafından çıkarılmaktadır. Geçen haftalar içinde bu gazetede Petrol Meselesinin İç Yüzü adlı bir yazı dizisi yayınlanmıştır. Aynı günlerde gazetede, Türk hükümeti Ataş rafinerisini işgal edemez yollu başyazılar çıkmıştı. Gazetede, Naci Muallimoğlu adındaki yazarın Amerikalılara açık mektubu şöyle başlamaktadır. Cumhurbaşkanı Truman'ın muavini Albay Berkeley'in zevkle anlattığı bir hikayeyi bilirsiniz. Mr. Berkeley, seçim bölgesinde bir çiftçiye çok yardım etmiş. Çiftliğini onarması için hükümetten yardım almış, kızının üniversiteye, erkek çocuğunun harp okuluna gitmesine yardımcı olmuş. Bir diğer kızının kocasına da Washington'da iş bulmuş. Fakat 1938 senato seçimlerinde bu çiftliğin muarızı Happy Schender'i desteklediğini duyan Mr. Berkeley, üzülerek çiftçiyi ziyaret etmiş, ''Benim aleyhime rey vereceğin doğru mu?'' Çiftçi sadece kafasını sallamakla iktifa edince, Mr. Berkeley, onun için neler yaptığını teker teker tekrarlayarak sormuş. ''Bütün bunları elbette unutamazsın.'' ''Unutamam.'' cevabını vermiş çiftçi. ''Ama son yıllarda sen benim için ne yaptın?'' Milliyetçi yazar, Amerikalılara bu hikayeyi hatırlattıktan sonra şunları yazıyor. Bugünkü Türk koalisyon hükümetinin Afyon konusundaki tutumunu sizlere bunu hatırlatacak ve belki de biz Türklerden nankör diye bahsetmenize vesile olacaktır. Beyimiz Amerikalılardan böylece özür diledikten sonra yolda göstermekten geri kalmıyor. Başımızdaki hükümet bir azınlık hükümetidir. Hiçbir zaman millet çoğunluğunun hislerine tercüman olamaz. Gerçi bizim için pek kolay olmayacak. Fakat biz Türk-Amerikan dostluğunu yeniden sağlam temeller üzerine kurmak için elimizden geleni yapacağız. Yarın bu hükümet değiştiği vakit sizlerle karşılıklı hürmet ve anlayış havası içinde yeniden samimi münasebetlere girişmek, komünizmin bu memleket için vahim bir tehlike olduğuna inanan biz milliyetçi Türklere zevk ve gurur verecektir. Bakınız, milliyetçi daha sonra neler yazabiliyor? Diyorlar, efendim Amerika Türkiye'ye ve diğer milletlere yardım ederken daima kendi menfaatlerini ön planda tutuyor. Elbette tutacak, elbette kendi menfaatlerini gözetecek. Elbette Amerika dünyaya mal satmak isteyecek. Bunun neresi günah, neresi suç? Allah kardeşi kardeş, keseyi ayrı yaratmış bir Türk atasözü değil mi? Kardeşler arasında dahi menfaat ön planda geldiğine göre, devletler arasındaki münasebette de bir devletin kendi menfaatini gözetmesinden daha tabii ne olabilir? Bu arada haşhaş konusuna da değiniyor. Bu milliyetçi beyimiz, bizim solcular şimdi Afyon meselesinde biz de kendi menfaatimizi gözettik diyecekler ama halkı aldatıyorlar. Canımız tavuk istedi diye altın yumurtlayan tavuk boğazlanmaz. Ya, öğrendiniz mi? Böyleymiş işte. Milliyetçi devam ediyor. Biz sizin emperyalist olduğunuza da inanmıyoruz. Ve ekliyor. Biz Türk milliyetçileri size katiyen kötü niyet beslemiyoruz. Nasıl besleyebiliriz ki? Türkiye Cumhuriyeti yeryüzündeki son müstakil Türk devletidir. Komünizm, Türk'ün en büyük düşmanıdır. 300 yıldır Rusya'ya karşı tam bir istiklal mücadelesi yapan bu milletin torunları tamamen delirmedikçe Amerikan dostluğundan vazgeçmeyecektir. Milliyetçi yazısını şöyle bitiriyor. Bizi şimdilik haklı olarak terk ediyorsunuz. Biz bu ayrılığın daimi olacağına inanmadığımızdan sizlere elveda değil, yakın bir gelecekte yepyeni şartlar altında tekrar buluşmak üzere güle güle diyoruz. Evet, gördünüz. Bir milliyetçinin Amerikalılara açık mektubu işte böyle bitiyor. Ben bu düşünceleri aktarmakla yetiniyor ve başkaca bir ek ve yorum yapmıyorum. Bu açık mektup iadeli taahhütlü müdür? Sadece bunu merak ediyorum. Yeni Ortam, 20 Temmuz 1974. Kusling kimdir? Kusling bir Norveç başbakanının adıdır. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'le işbirliği yaparak ülkesini bir müstemleke valisi gibi yönetmek isteyen bu işbirlikçi politikacı, savaş sonunda idama mahkum olmuştur. Siyasal bilimde ülkesini yabancılarla işbirliği yaparak yöneten siyaset adamlarına Kusling denilmektedir. Kusling, açıkça ülkesine ve halkına hıyanet eden devlet adamlarının ortak adıdır. Fransız tarihinde de aynı dönemde birkaç Kusling örneğine rastlanmıştır. Ünlü Fransız Mareşali Pétain, Hitler ordusuyla anlaşarak Vichy hükümeti kurmuş ve başbakanlığa da eski sosyalistlerden Laval'ı getirmişti. Pétain bir anayasa hazırlatarak devlet başkanının yetkilerini artırdı. Ülkesini tam bir işbirlikçi olarak yönetti bu eski asker. De Gaulle'ün Fransa'nın kurtuluşu ile birlikte iktidara gelmesi üzerine Başbakan Laval ile birlikte ölüm cezasına çarptırıldı. Laval kurşuna dizildi, Pétain'in cezası ömür boyu hapse çevrildi. Bu iki örnek tarihin unutulmuş bir sayfasının ölü satırları değildir. Çünkü Kusling bugün bütün yoksul ülkelerde hıyanetlerin canlı heykelleri olarak gözler önündedir. Türk tarihine bakarsak Kuslinglerin II. Dünya Savaşı'ndan önce de yaşadıklarını görürüz. Ulusal Kurtuluş Savaşımızda işgal ordularıyla işbirliği yapmış olan Sultan Vahdettinler, Damat Feritler, Anzavurlar, Ali Kemaller de yakın tarihimizin ihanet örnekleridir. Bunlar kendi siyasal çıkarları ile müstevlilerin siyasi emellerini birleştiren ihanet simgeleridir. Yoksul ülkeler uluslararası sermayenin tek eli altındadır. Bu ülkelerde egemen sınıflar yabancı sermaye ve bu sermayenin sahibi güçlü devletlerle işbirliği yapmak zorundadırlar. Emperyalizm, bu ekonomik ve siyasal ilişkilere verilen addır. Emperyalizmin savaş öğretileri, yoksul ülkelerdeki ulusçu uyanışlar ve reform isteklerini de dolaylı saldırı kabul etmekte ve bu akımların önlenmesi için yeni yollar önerilmektedir. Yoksul ülkelerin tankla, topla, tüfekle değil, ekonomik olanaklarla sarılıp kuşatılmasına yeni emperyalizm denilmektedir. Bu yeni emperyalizm, ekonomik ve siyasal çıkarlarını savundurabilmek için ülkede siyaset adamları tutmaktadır. Bunlara da yeni Quislingler adı takılmaktadır. Quisling kimdir? Quislingler kimlerdir? Emekçi halk yığınların istemlerini bastırabilmek için kanlı faşist diktalar kuranlardır. Ülkesini yabancı güçlerin açık pazarı yapabilmek için yeraltı ve yerüstü kaynaklarını yabancıların tek eline sokanlardır. Halkını yabancı sermayenin ipoteği altına almak için anlaşmalar imzalayanlar, yabancılarca hazırlanan yasaları olduğu gibi kabul edip bunları değiştirmek isteyenlere karşı koyanlardır. Kimdir Quisling? 1945 yılında Norveç'te kurşuna dizilip ölmüş müdür yoksa? Ölmüş ve unutulmuş mudur? Hayır. Bir savaş anında ordunun yakıtını kesen yabancı petrol şirketlerini savunmak için dirilmiştir işbirlikçi başbakan. Ülkesinde kiralanan yabancı üslerinde başka devletlerin bayraklarını dalgalandırmak için dirilmiştir bu hain politikacı. Halkın ulusçu uyanışlarla bilinçlenip haklarına sahip çıkmasını önlemek için dirilmiştir Quisling. Quisling bugün bütün yoksul ülkelerde boynundaki idam hükmünü atıp yerine bir kravat takıp yine eski görevine başlamıştır. Ve öyleyse hep birlikte soralım yine. Quisling kimdir Türkiye'de? Kim acaba? Yeni ortam 21 Haziran 1974. Topaçlar. Küçüklüğümüzde oynadığımız güzel oyunlar vardır. İp atlarız, kaydırak oynarız, bir topun peşinden koşarız, paten kayarız yokuş aşağı, bir de topaç çeviririz. Topaç, tahtadan yapılmış bir küçük oyuncaktır. Topaca kaytan adı verilen bir ip sarılır sıkıca. Sonra topaç ileri doğru fırlatılarak ip hızla geriye doğru çekilir. Bu hızla topaç ekseni çevresinde döner. Bir süre sonra yavaşlar ve durur. Güzel desenli topaçlar vardır. Üstü alacalı bulacalı renklerle süslenmiştir. Topaç dönerken bu renkler birbirlerine karışır ve göze renkli güzel görüntüler çarpar. Topaç nasıl döner? İpi sağdan sararsanız sağa döner topaç. Soldan sağa doğru sararsanız bu kez sola döner küçük oyuncak. Türkiye'de inançsız politikacılar da topaçlara benzerler. İhtirasın ipi ne yöne sarılmışsa oraya doğru dönerler. Bir süre sağa, bir süre sola. Fakültelerde öğretim üyeleri vardır. Konuşmalar yapmış, kitaplar yazmışlardır. Devrimcilik, solculuk, sosyalistlik tekeli kurmuşlardır düşünce hayatı üzerinde. Fakat bir olağanüstü dönemde 3-4 aylık tutukluluk yetmiştir iflaslarına. Gazetelerde yazılar yazarlar. Bütün inançlarımda haksızmışım, yanılan bizmişiz derler. Serüvenleri bununla yetmez, iş ve sermaye çevreleri kucak açar kendilerine. Bu kez işveren avukatlığında sermaye savunuculuğuna başlarlar. Topaçtır işte bunlar. Tutkularının iplerinde havaya fırlayıp, hoş görüntülerle hızları kesilinceye kadar renkli görüntüler bırakırlar çevrede. Sonra bir küçücük oyuncak oldukları anlaşılır. Yeniden ele alınır ve bu kez tersten sarılır ip. Bu kez de bir başka yöne döndürülecektir. Dönerler, dönerler, dönerler yoruluncaya kadar. Siyaset sahnelerinde eski ihtilalciler vardır. Devrimciliği, Atatürkçülüğü kimseye bırakmazlar. Bir güç dönem gelir, bütün Atatürkçüler, bütün devrimciler ezilmek istenir tek tek. İhtilalci, ezilenlerden yana değil, ezenlerden yana çıkmıştır. Marksist kışkırtıcılığa karşıyım deyip istifa ederler partilerinden en güç günlerde. Arkadaşları işkence evlerinde can çekişirken, işkence iddiaları komünistlerin yalanıdır diyen başbakanların partisine girerler tebessümlerle. Ve bütün bunları Atatürkçülük adına yaparlar sonra. Siyasal geleceklerini parlak görmedikleri için bu partiden de istifa ederler. Partide Atatürkçülük suçlanıyor derler. Atatürkçülerin, devrimcilerin yargılandıkları günleri hiç hatırlamazlar. Topaçtır işte bunlar. Tutkularının ipi bedenlerine ne yönde sarılmışsa o yöne dönerler. Bazen sağa, bazen de sola. Dönerler, dönerler, dönerler yoruluncaya kadar. Siyaset sahnesine atılmış profesörler vardır. Kitaplarında özgürlük şarkılarına güfteler yazmışlardır. Söylevler vermişlerdir özgürlük için. Konferanslarda, açık oturumlarda konuşmuşlardır. Siyasi iktidar kendilerine üniversite kapılarını kapayınca peşinden gelen öğrencilerine nabza göre şerbet veren münevverlerden olmayınız derler. Sonra da şerbet pınarlarından kaseler doldururlar durmadan. Tutkularının ipleri öyle sarılmıştır o günlerde. Sola doğru dönmüşlerdir bir süre, sonra ele alınıp bir başka yöne fırlatılmışlardır. Bir güzel oyuncaktır topaç. döner durur kendi ekseninin çevresinde. Bedenindeki ip ne yöne sarılmışsa o yöne döner topaç. Politikacılar vardır topaçlar gibi, profesörler vardır topaçlar gibi, ihtilalciler vardır topaçlar gibi. Dönerler, dönerler, dönerler yoruluncaya kadar. Başbakanlar vardır. İşkencelerin yapıldığını, bunları kimlerin yaptığını da bilirler. Görevde olduğu günlerde susarlar. Amaçları iktidar merdivenlerinde tırmanmak, başbakan kalmak, cumhurbaşkanlığına seçilmektir. Partilerinin toplantılarında sosyalist parti olduğumuzu ilan edelim derler. Başbakanlığı döneminde yargılanıp mahkum olan sosyalist parti yöneticilerinin cezaevlerinde kalmaları için çırpınıp dururlar. Özgürlükleri ülkenin coğrafyasına aykırı bulurlar. Özgürlük dendiğinde, özgürlük lükstür ve de jeopolitiğe aykırıdır diye konuşmalar yaparlar. Ne güzel oyuncaktır topaç. Büyüklü küçüklü, renkli renksiz topaçlar. Bedenine sarılan iplerle hem sağa hem de sola dönen topaçlar. Yoruluncaya kadar dönen, döndükçe yorulan topaçlar. Yeni ortam 3 Mayıs 1974. Ayrım sonu.